Ayrım 5.
7. Bölüm Melling'in Boğaz Manzaraları. Boğaz manzaralarını konu edinen bütün batılı ressamlar içerisinde görmenin ve seyretmenin zevklerini bana en çok tattıranı ve bana en inandırıcı geleni Melling'dir. Ressamın 1819'da basılan ve adı bile bana şiirsel gelen Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, İstanbul'da ve Boğaz sahillerinde pittoresk bir seyahat adlı kitabının yarım boy edisyonunun bir tıpkı basımını yayımcı şair eniştem Şevket Rado 1969'da basmış, içimdeki resim ateşinin alev alev yandığı günlerde bize hediye etmişti. Her bir köşesine saatlerce dikkatle bakacağım bu resimler, geçmişteki kusursuz Osmanlı İstanbul'un işte bu olduğu duygusunu verir bana. Bu tatlı yanılsama, Melling'in bir mimar ve matematikçi titizliğiyle ince ince işlediği ayrıntılarla kaynaşan sulu boya guaj resimlerinden çok, bu resimlerden kendi denetiminde yapılmış gravürlerin siyah beyaz çizgilerine bakarken içimde uyanır. Hiç olmazsa geçmişin şahane olduğuna kendimi inandırmak istediğim zamanlarda, ki Batı edebiyat ve sanatının gücüne fazla açık olmak insanı bazen böyle bir İstanbul milliyetçiliğine itebilir, Melling gravürlerine bakmak tesellidir. Bu teselliye bu güzellik ve yapıların çoğunun yok olduğu duygusu hüzünle eşlik eder. Öte yandan Melling'in resimlerini güzel yapan şeyin bu kayıp duygusu olduğunu da mantığım bana aşırı heyecan anlarında hatırlatır. Belki biraz da hüzünlenmek için bakarım o resimlere. 1763 doğumlu Antoine Ignace Melling tam bir Avrupalı, soyunda İtalyan ve Fransız kanı olan bir Almandır. Karlsruhe'de Grand Duke Karl Friedrich'in sarayında heykeltıraş olan babasının yanında heykelcilik öğrendikten sonra Strasbourg'da amcasının yanında resim, mimari ve matematik okumuştu. 19 yaşındayken o günlerde yavaş yavaş yükselmeye başlayan Doğu romantizmi sonucu çıktığı bir yolculuk onu İstanbul'a getirmiş olmalı. Geldiği gün şehirde 18 yıl kalacağını hiç tahmin etmiyordu herhalde. Melling İstanbul'da gitgide büyüyen bir kalabalığı barındıran, bugünkü Beyoğlu'nun ilk çekirdeklerini taşıyan Pera bağlarında kozmopolit bir sosyete hayatını başlatan büyükelçilikler çevresinde dersler vermeye başladı ilk önce. Danimarka'nın eski İstanbul maslahat güzarı Baron de Hübsün, Büyükdere'de inşa ettirdiği yalının bahçesini gezen 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan, kendisi de böyle bir bahçe yaptırmak isteyince genç Melling tavsiye edildi. Melling, padişah gibi batılı yeniliklere açtı kız kardeşini. Önce güller, akasyalar, leylaklarla labirent biçiminde batı tarzı bir bahçe düzenledi ona. Daha sonra Hatice Sultan'ın Defterdar burnundaki bugünkü Ortaköy ile Kuruçeşme arasında ki sarayına ek küçük bir köşk yaptı. Romancı Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962, bugün yok olan ve Melling'in resimlerinden tanıdığımız bu sütunlu neoklasik Avrupa tarzı yapının Boğaz'ın kimliğine uyduğunu, hatta karışık zevk dediği şeyin yaratılmasında etkin olduğunu söyler. Melling, 3. Selim'in yazlığı olan Beşiktaş Sarayı'na da aynı şekilde neoklasik ama Boğaz'ın havasına tamamen saygılı ekler, iç düzenlemeler yaptı. Bir yandan da Hatice Sultan için bugünkü anlamıyla bir sanat danışmanı ya da iç dekoratör olarak işler yapıyordu. Onun için saksılar alıyor, nakışlı peçetelere inci işlenmesini denetliyor, elçi hanımlarına pazar günleri yalıyı gezdiriyor ya da cibinlik hazırlıyordu. Bütün bunları ikilinin birbirlerine yazdıkları ve bugün bir özel koleksiyonda saklanan mektuplardan biliyoruz. Melling ile Hatice Sultan küçük bir entelektüel keşif yapmış ve birbirlerine yazdıkları mektuplarda Atatürk'ün 1928'deki alfabe devriminden 130 yıl önce Türkçeyi Latin alfabesiyle yazmaya başlamışlardı. Bu mektuplar sayesinde o günlerde hatıra ve roman yazma alışkanlığı olmayan İstanbul'da bir padişah kardeşinin aşağı yukarı nasıl konuştuğunu da öğreniyoruz. Melling Kalfa, cibinlik ne gün gelecek, aman yarın isterim. Hemen çalışasın göreyim seni. Pek tuhaf bir bıçak resmi. İstanbul resmi irsaldir, bu solmadı. Sandalyeyi istemem, beğenmedim. Yaldızlı sandalyeler isterim. İpek az olsun, sırması çok olsun. Gümüş çekmece için resim gördüm. Lakin sakın yaptırma, evvelki resim dursun, sakın bozma. İnci ve pul parasını martedi, yani salı günü veririm vesaire. Latin harflerinden başka biraz da İtalyanca öğrendiği anlaşılan Hatice Sultan, Melling'e bu mektupları yazarken 30'una daha gelmemişti. Erzurum valisi olan kocası Seyit Ahmet Paşa çoğu zaman İstanbul'da değildi. Napolyon'un Mısır seferi haberinin İstanbul'a geldiği, saray çevresinde Fransız karşıtı bir öfke oluşturduğu günlerde Melling Cenovalı bir kızla evlendi ve aynı günlerde Hatice Sultan'a yazdığı kederli mektuplarından da anlaşılacağı gibi bir neden gösterilmeden gözden düştü. Efendim, kulları ben cumartesi günü uşağımı gönderdim aylığı almaya. Demişler artık aylık yoktur. Efendimiz'den bu kadar iyilik görmüşken inanmadım bu tembihi Efendimiz'in buyurduğuna. Zannederim bu lakırdı kıskanmak lakırdısıdır. Bakıyorlar ki Efendimiz kullarını seviyor. Şimdi kış geliyor. Beyoğlu'na gideceğim. Velakin nasıl gideceğim? Bir para yok. Ev sahibi kira istiyor. Kömür, odun, mutfak şeyleri lazım. Ve daha benim kızım çiçek çıkarıyor. Hekim 50 kuruş istiyor. Nasıl ederim? Ne kadar kere yalvardım, ne kadar yol ve kayık masrafı verdim ve bir hayırlı cevap çıkmadı. Bir akçe elimde yoktur, yalvarırım. Efendim böyle bırakmayasınız, çok yalvarırım. Yalvardığı Hatice Sultan'dan bir cevap çıkmayınca Melling bir yandan Avrupa'ya dönüş hazırlıklarına başlarken bir yandan da kendisine para kazandıracak işlere girişti. Padişaha yakınlığı yüzünden yapmaya çok daha önceleri başlamış olduğu ayrıntılı büyük resimlerini gravürlü bir kitap haline getirme düşüncesini o sırada geliştirdi ve Fransa'nın İstanbul'daki maslahat güzarı ünlü oryantalist Pierre Ruffin'in de yardımıyla Paris ile yazışmaya başladı. Melling'in 1802'de Paris'e gidişinden sonra yayımlanması 17 yıl sürecek, Melling artık 56 yaşındayken ve Paris'te dönemin en ünlü gravürcülerinin üzerinde çalışacağı kitabın ilk hazırlık aşamalarında ressamın ayrıntıları bütün gerçekliğiyle olduğu gibi yansıtmada çok usta olduğu fikri vurgulanmıştı. Bugün bu büyük kitabın 48 büyük gravürüne bakarken içimize ilk işleyen şey gerçek ayrıntılara bu sadakat ve kesinliktir. Kayıp dünyanın manzaralarına bakarken Boğaz'ın ve İstanbul'un güzelliklerini huzurla seyredebilmek için aklın istekle aradığı hakikat duygusunu Melling, mimari ayrıntılara keskin dikkati ve perspektifin cilveleriyle hünerle oynamasıyla verir. Bu 48 tablo içerisinde en hayali olan padişahın hareminin içini gösterir tablo bile mimari bir kesit olması, perspektifin gotik imkanlarının kullanılması ve harem kadınlarının batının harem ve cinsellik fantezilerinden iyice uzak bir vakar ve zarafet ile işlenmesi yüzünden İstanbullu seyircide bile güçlü bir gerçeklik ve ciddiyet duygusu uyandırır. Resimlerinin akademik ve ciddi havasını Melling kenarlara, köşelere yerleştirdiği ayrıntıların insani yanıyla dengeler. Haremin giriş katında kenarda ayakta dururken birbirlerine aşk ile sarılan, dudak dudağa yakınlaşan iki harem kadını görürüz ama dönemin bu tür ayrıntılara meraklı başka batılı ressamlarının yaptığının tersine Melling bu çifti ne abartır ne de yakınlıklarını dramlaştırarak resmin merkezine çeker. Melling'in İstanbul manzaralarının sanki bir merkezi yoktur. Belki de onun İstanbul'una kendimi bu kadar yakın hissetmemin ikinci nedeni de budur. Kitabın sonunda yer alan bir haritada Melling bu büyük 48 tablonun her birini İstanbul'un hangi köşesinden ve hangi açıyla görerek resmettiğini bir topograf kesinliğiyle işaretlemiştir. Ama resimler tıpkı Çin ruloları gibi ya da kimi sinemaskop filmlerdeki kamera hareketleri gibi görüntünün bir merkezi ve sonu olmadığı duygusunu uyandırır bende. Melling hiçbir resminin merkezine dramlaştırılmış insan figürleri de koymadığı için tıpkı çocukluğumda boğazı gezerken bir koyun ardından bir başkası ortaya çıktıkça ya da sahil boyunca ilerleyen yolun her kıvrımında manzara şaşırtıcı bir açıyla değiştikçe hissettiğim gibi bu kitabın sayfalarını çevirip siyah beyaz manzaralara baktıkça İstanbul'un merkezsiz ve sonsuz olduğu duygusu bir çocukluk masalı gibi içimde canlanır. Melling'in boğaz manzaralarına bakmak, çocukluğumda boş gördüğüm ve üzerleri 40 yılda çirkin apartman bloklarıyla kaplandıkça artık boş gördüğümü de unuttuğum boğaz tepelerini, yamaçları, vadileri, onları ilk gördüğüm halleriyle görüp çocukluğumun manzaralarına dönebilme büyüsünü bana yaşatmaz yalnızca. Boğazın zamanda geriye gittikçe sayfa sayfa açılan güzelliklerinin arkasında cennet bir tarih olduğunu, benim hayatımın da geçmişteki bu cennetten bazı hatıralar, bazı manzaralar ve mekanlarla yapıldığı düşüncesini de hüzün ve mutlulukla yaşatır. Hüzünle mutluluğun buluştuğu bu noktada ancak boğazı yakından tanıyanların bilebileceği kimi ayrıntıların sürekliliğini fark etmek bana bu resimlerin zaman dışı bir cennetten çıkıp benim şimdiki hayatıma karıştığı izlenimini verir. Evet derim kendi kendime. Tarabya koyundan çıkar çıkmaz sakin deniz birdenbire Karadeniz'den gelen Poyraz'la dalgalanır ve aceleci, sinirli dalgaların sırtında tamı tamına Melling'in resmettiği gibi bu öfkeli, küçük ve sabırsız köpükler belirir. Evet, akşamüstleri bebek sırtlarında korular ancak benim gibi, Melling gibi oralarda 10 yıllar geçirmiş birinin hissedebileceği türden kendi içlerinden çıkan bu çeşit bir karanlıkla derinleşir. Evet, boğaz çamları ve serviler İstanbul manzarasına hep bu zarafet ve güçle yerleşir. Geleneksel İslam bahçesinin ve İslam resminde cennetin vazgeçilmez kahramanları olan serviler de Melling'in boğaz resimlerini tıpkı İran minyatürlerinde olduğu gibi manzaraya şiirsel bir ahenk veren zarif ve vakur birer karanlık leke olarak yerleşir. Melling kıvrım kıvrım boğaz çamlarını resmederken bile başka bazı batılı boğaz ve İstanbul ressamlarının aksine bakışını ağacın dalları arasına sokup dramatik bir heyecan ya da çerçeve etkisi peşinde koşmaz. Bu bakımdan minyatür ressamlarına benzer. Tıpkı ağaçlar gibi insanları da en duygusal anlarında bile uzaktan görür. İnsan gövdesinin hareketlerini tam bir ustalıkla çizememesi, belki de bu yüzden jestlerle hiç ilgilenmemesi ya da sandalları, gemileri, boğaz suları üzerine, özellikle bize dik geliyorlarsa, bazen beceriksizce yerleştirmesi ve yapılarla insanları o kadar dikkat etmesine rağmen kimi zaman çocuksu oransızlıklarla çizmesi, Melling'in resimlerine belli bir şiirsellik vererek onu İstanbullunun kendini daha kolay özdeşleştirebileceği bir ressam yapar. Hatice Sultan'ın sarayındaki ya da haremdeki çeşit çeşit kadın figürlerinin de hepsinin kız kardeşler gibi benzer bir yüzle çizilmesinde bakanı gülümseten bir saflık vardır. Melling'i çarpıcı yapan şey, İslam minyatürlerinin en iyisinden ve İstanbul'un altın çağının çocukluğundan çıkmış gibi gözüken bu saflığı, başka hiçbir doğulu ressamın ulaşamayacağı mimari, topografik ve günlük hayat ayrıntılarıyla ince ince birleştirmesidir. O zaman Kız Kulesi ile Üsküdar'ın Pera'dan görünüşü ya da görüş açısı haritasında işaretlediği gibi, bu satırları yazdığım Cihangir'deki yazıhanemden 40 adım ötede bir noktadan, Tophane sırtlarından resmettiği bir kahvehanenin pencerelerinden Topkapı Sarayı ya da Eyüp sırtlarından İstanbul'un görünüşü hem bildik, tanıdık, her zamanki manzara olur hem de bir cennet manzarası. Bu cennet Osmanlı Sarayı'nın boğazı, bir Rum balıkçı köyleri dizisi değil, yerleşilecek bir mekan olarak gördüğü ve aynı zamanda Osmanlı mimarisinin batının çekimini fark ederek saflığından vazgeçtiği zamana da denk gelir. Melling yüzünden 3. Selim'den önceki Osmanlı çağları bana çok uzakmış gibi gözükür. Margaret Yourcenar'ın Piranesi'nin Melling'den 30 yıl önce yapmaya başladığı Roma ve Venedik konulu gravürleri bir zamanlar incelerken yaptığı gibi, ben de elime büyüteci alıp Melling'in çizdiği İstanbul manzaralarında hareket eden İstanbulluları seyretmekten çok zevk alırım. Mesela Melling'in santim santim ayrıntısını doğru çizebilmek için çok uğraştığı Tophane Çeşmesi ve meydanını gösterir resimde sol kenardaki karpuzcuyu, tezgahı ve müşteriye karpuzu sunuşu bugün de aynıdır. Ya da bu sefer resmin alt ortasındaki diğer karpuzcunun sandalyeye oturuşuna dikkatle bakmaktan hoşlanırım. Melling'in İstanbul anıtları içerisinde inceliği yüzünden resmetmeye bu kadar önem verdiği ve zamanında bir yükselti üzerinde olduğunu resimde gördüğümüz bu çeşme, bugün çevresindeki yolların parke taşları, asfalt, üzerine asfaltla örtülerek yükselmesi sonucu çukurda kalmıştır. Ressamımızın şehrin her köşesinde, her bahçesinde görmekten hoşlandığı, annesinin elinden tutan çocukları, Teofil Gautier'in 50 yıl sonra gözlemleyeceği gibi, çocukla gezen kadın her zaman tek başına gezen kadından daha saygıdeğer bulunacağı ve rahatsız edilmeyeceği için, İstanbul'un her köşesinde bugün de olduğu gibi çeşit çeşit kıyafet, sehpa ve yiyecekler ve yüzlerinde bezgin bir ifadeyle gözüken seyyar satıcıları, Beşiktaş'ta yalı iskelesinden oltasını sakin denize sallandıran delikanlıyı, Melling'i o kadar severim ki Beşiktaş sahilinde denizin hiçbir zaman bu kadar sakin olamayacağını söylemeye dilim varmaz. O delikanlıdan 15 adım uzakta yan yana dikilen ve beyaz kalenin bir Türkçe baskısının kapağına koyduğum iki esrarengiz adamı, Kandilli Tepesi'nde ayı oynatan adamla tef çalan yardımcısını ya da Sultanahmet Meydanı'nda, Melling'e göre hipodrom, merkezdeki bütün kalabalıktan ve anıtlardan gerçek bir İstanbullu gibi bir haber bir havayla yüklü atının yanında ağır ağır yürüyen adamı, kalabalığa sırtını dönüp aynı resmin bir köşesinde tıpkı çocukluğumdaki gibi üç ayaklı sehpasında simit satan satıcıyı, bir süre sonra unuttuğum pek çok küçük ayrıntıyı yeniden keşfetmekten çok hoşlanırım. Piranesinin resimlerdekinin aksine İstanbullular hangi anıtsal binanın, hangi çarpıcı manzaranın çevresinde dururlarsa dursunlar, mimari ve doğa tarafından ezilmezler. Piranesi gibi bir perspektif sevgisi olmasına rağmen Melling'in resimleri dramatik değildir. Tophane kıyısında kayıkçı kavgasına tutuşmuş sandalcılar bile. Piranesi'nin insanı ezen bir çeşit ucube, dilenci, sakat, tuhaf insan kılığına sokan yıkıcı ve dramatik mimarisi düşeydir. Melling'de ise hiçbir şeye takılmadan özgür insan gözünün görüş alanının bütün genişliğiyle harika ve mutlu bir dünyada gezinen yatay bir hareket görürüz. Bu Melling'in resim hüneri ya da zarafetinden çok İstanbul'un coğrafyasının ve mimarisinin ona sunduğu bir imkandı. Bunu hissedebilmesi için İstanbul'da 18 yıl yaşaması gerekiyordu. Melling şehirden ayrıldığında hayatının yarısını İstanbul'da geçirmiş bulunuyordu. Bu eğitimini aldığı değil, hayat hakkında asıl düşüncelerini oluşturup ekmek kavgasına girdiği, çalışıp ilk eserlerini verdiği bir 18 yıldı. Bu yüzden gözü orada yaşayanların İstanbul'da gördüğü asıl ayrıntı ve malzemeyi yakalıyordu. Kendisinden 30-40 yıl sonraki William Henry Bartlett, The Beauties of Bosphorus 1835, Thomas Alom, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor 1839 ve Eugene Flandin, Loria 1853 gibi parlak ressam ve gravürcülerin İstanbul'da aradıkları büyülü ve egzotik havayla Melling hiç ilgilenmedi. Binbir Gece masallarından ve o yıllarda özellikle Fransa'da büyük bir yükseliş gösteren Doğu romantizminden çıkma ve kısa sürede basma kalıplaşmış görüntüler de onu hiç heyecanlandırmadığı için resimlerinde hayali atmosferlere uygun gölge ve ışık oyunlarıyla sis ve bulutla etki yapmaya ve şehri ve insanlarını olduklarından daha yuvarlak, kıvrımlı, tombul, arabesk ya da ezik çizmeye girişmedi hiç. Melling'in bakışı şehrin içinden çıkar ama o zamanlar İstanbul halkı kendini ve şehrini resmetmeyi bilmediği, bu işle hiç ilgilenmediği için batıdan getirdiği resim hüneri bu ön yargısız resimlere bir yabancılık halesi verir. Şehri bir İstanbullu gibi görüp ön yargısız bir batılı gibi resmettiği için Melling'in İstanbul'u hem hatıralar, coğrafya ve camiler gibi tanıdık bir yerdir, hem de benzersiz, tek ve bu yüzden de harikulade bir dünya. Bu resimlere her bakışımda bu dünyanın kaybolmuş olmasından dolayı olağan bir hüzün kaplar içimi. Ama geçmişte kalmış bu dünyanın neredeyse tek doğru görsel tanığının gösterdiği gibi benim İstanbul'umun egzotik, büyülü ya da tuhaf olmadığını, aslında çocukluğumun boğaz içinden çok şey taşıdığını ve yalnızca harikulade olduğunu Melling'i her açışımda görmek bana bir teselli verir.